aziz dostlarım. Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usul-i Erkam, Muhibban-ı Erkam, dergahı hüdayidir mekan. Biriniz ki kesmeyi sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek, muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı, lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene bilmem ki ne denile. Biliniz ki ailedir en muhkem kale, ağaç dalıyla köküyle, insan sülalesiyle, ailesiyle gürler. Ve yine biliniz ki yuvayı dişi kuş yapar. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Cennet ayaklarına serilen anaların duasını almayan iflah olmaz. Babadan ahlak ve mal, evlattan şan kalır. Ana baba duası almayan iki cihanda perişan kalır. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve elbette bizler için bahada eşsiz, fıtratı kinsiz, şerre isteksiz, gıybete meyilsiz ve harama değilsiz ve dünyanın dört bir yanında iyilik için atan kalplerimiz, çok değerli gönüldaşlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Aile Medeniyetimiz programında hepinize Erkam Radyo Çamlıca Genel Merkez stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden sizlerle birlikteyiz. Sizleri bizlerle buluşturan, gönüllerimizi kavuşturan, hak üzere konuşturan ve karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, bir müjdeli, bir sevindirici haberle başlayalım programımıza. Geçen hafta 12 Haziran 2026 Cuma günü elhamdülillah Aile Medeniyeti programımız Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve RTÜK İşbirliği ile düzenlenen çocuk ve aile dostu yapımlar kategorisinde radyo kategorisinde elhamdülillah birincilik ödülü aldı. En iyi program seçildi. Bu açıdan bizlere kulak verdiğiniz için, önem verdiğiniz için, programımızı ilgiyle takip ettiğiniz için, zaman zaman uyarılarınız, ikazlarınızla rehberimiz, kılavuzumuz ve pusulamız olduğunuz için ve her şeyden önemlisi o içten kalbi muhabbet dolu dualarınız için hepinize en içten şükranlarımı, sevgilerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi sunuyorum. Allah razı olsun efendim. Aziz dostlarım, inşallah hani bir iyi bir kötü haberim var gibi olmaz. Hani önce hangisini söyle diye çocukluğumuzdan beri duyarız ya böyle. İyi haberi verdik. Şimdi gelelim, kötü haber değil ama bir sıkıntımızı konuşuyoruz 9 haftadan beri. Son dönemde okullar ve öğrencilerle ilgili yaşadığımız sıkıntılar üzerine 18 maddelik okullarımız, ailelerimiz, çocuklarımız ve geleceğimiz adlı bütün bu olayların kök nedenlerini konuşuyoruz malumunuz olduğu üzere. Bu 18 maddede bir numarada anne ve babaların evlatları için üniversite eğitimine endekslenmiş yüksek gelirli bir kariyer arzuları ve kendilerinin ve evlatlarının bütün zamanlarını ve kaynaklarını üniversite sınavına ayırmaları yer alıyordu. Bu konuyla alakalı ne kadar haklı olduğumu bu hafta sosyal medyaya düşen ve gerçekten hani insanın ne diyeceğini şaşırdığı, yüreğinin parçalandığı bir haberi sizlerle paylaşayım. Herhalde izlemişsinizdir. Sizler de matematik öğretmeni olan bir annenin LGS sınavında 5 yanlış yapması üzerine evladına işte rezil oldum, insanların içine çıkıyorum, şimdi ben ne diyeceğim? Bunu hiç çalışmayan, çok özür diliyorum aziz dostlarım, geri zekalı bir öğrenci bile rastgele sallasa bile tuttururdu, bu kadar yanlış yapamazdı diye 5 yanlışı olan kızına rezil rüsvay, hiçbir pedagojik formasyona, hiçbir öğretmenlik duygusuna, hiçbir annelik duygusuna sığmayacak şekilde saydırdığı bir 5 dakikayı dinledik, izledik hep beraber. Aziz dostlarım, bir insanın nesnel hakikattan ve ahlaki değerlerden daha üstün tuttuğu, hayatının merkezine koyduğu, tüm kaynaklarını uğruna seferber ettiği, adeta kulu kölesi olduğu, her türlü soyut ve somut bir şey put olarak kabul edilir. Yıllardır ben sizlere ve farklı platformlarda Türkiye'nin iki önemli putunu anlatıyorum. Bir sınav putu ve iki üniversite putu. Tüm kaynaklarımızı, vaktimizi, ömrümüzü, yetmedi evlatlarımızı uğruna seferber ettiğimiz bu iki put, Türkiye'nin geleceğini köreltiyor. 2012 yılında dershanelerle ilgili yaptığım araştırmada yıllık 17 milyar dolarımızı yiyordu bu birinci put. O gün de söyledim, bugün de söylüyorum. Lüzumu üzerine bir daha söylüyorum. Bu kaynak, bu emek, bu vakit heba edilmeseydi, her yıl Harvard ayarında bir üniversite kurabilecek bir insan ve eğitim yatırımı yapabilirdik o paraya ve o kaynağa. Dolayısıyla bu yaşanılan milyonlarca rezaletten bir tanesi kameralara düşen. Ama inanın sistem kendisini öylesine sınava ve üniversiteye kodlamış ki kazanamayanı insanlık dışı kabul edecek bir düzeye gelmiş. Bunu da geçen haftanın gündemi olarak paylaşmış olayım sizlerle. Aziz dostlarım, ikinci sırada en kaliteli öğrencilerimizi öğretmen olarak yetiştiremememiz, bu da yetmezmiş gibi 1990'lardan itibaren dershane sisteminin kaliteli öğretmenlerimizi okullardan çekmesi, özel okulların da devlet okullarındaki kaliteli öğretmenleri transferi sonucu öğretmen kalitemizin düşmesi maddelerini işledik bu 9 haftada. Gelelim okullarımızda, ülkemizde, topyekün eğitim hayatımızda şahit olduğumuz bütün şiddetin, cinnetin, nefretin ve zilletin sebebi olan üçüncü maddeye. Sınıf ortamının bozulması ve buna karşı okul yönetimi ve öğretmenlerin çaresizliği, yetkisizliği ve etkisizliği. Aziz dostlarım, eğitim bir ülkenin geleceğidir. Bir ülke öğretmeninin çapından bir milim daha fazla büyüyemez, bir adım daha ileri gidemez. Hal böyle olunca hem YÖK hem de Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde devlet büyüklerimizin, eğitimci ve akademisyenlerin ve biz gariban velilerin bu konuyu en birincil ve en önemli gelecek meselesi olarak kabul etmesi şart. Bugün eğitim meselemizin üçüncü büyük başlığını konuşacağız. Sınıfın sessiz çöküşünü, öğretmenin yalnızlığını, okulun yetkisizliğini ve bütün bunları yol açtığı disiplin krizini. Aziz dostlarım, geçtiğimiz programlarda eğitimdeki başka büyük kırılma noktalarına temas ettik zaten. Üniversite sınavına endekslenen hayatları, kariyer arzusunun çocuklarımızın ruhunu nasıl kuşattığını, kaliteli öğretmen yetiştirememe meselesini, aileden okula uzanan pek çok derin problemi ayrı ayrı ele aldık. Ama bugün başka bir noktadayız. Bugün sadece bir konuyu konuşacağız. Sınıf ortamının bozulmasını. Ve bu bozulma karşısında okul yönetiminin ve öğretmenlerin nasıl çaresiz, yetkisiz, etkisiz, yalnız ve bazen de savunmasız bırakıldığını konuşacağız. Sınıf ortamı neden bozuluyor? Öğretmen neden sınıfta yalnız kalıyor? Okul yönetimi neden çoğu zaman elini masaya vuramıyor? Ve en önemlisi, disiplin olmadan eğitim nasıl mümkün olacak? Aziz dostlarım, gözünüzün önüne bir sınıf getirin. Bir öğretmen koridordan ağır adımlarla sınıfa doğru ilerliyor. Elinde defteri, kolunun altında kitapları var, zil çalmış, sınıfın kapısına geliyor, kapıyı açıyor. Daha günaydın çocuklar demeden sınıfın içinde bir uğultu. Arka sırada iki öğrenci kendi arasında gülüşüyor. Bir diğeri arkadaşına laf atıyor, öbürü kağıdı buruşturmuş onu atıyor. Ön tarafta oturan birkaç çocuk öğretmenin gözünün içine bakıyor ama gözlerinde şu sessiz soru var. Hocam, bugün gerçekten ders işleyebilecek miyiz? Öğretmen yine de sınıfı selamlıyor, yerine geçiyor. Bir ses yükseliyor, hocam bugün ders yapmayalım. Başka bir ses, hocam zaten kimse dinlemiyor. Öğretmen uyarıyor çaresizce. Bir öğrenci alaycı bir gülümsemeyle cevap veriyor. Sınıfta birkaç kişi gülüyor. Öğretmen tekrar uyarıyor ama tam o anda öğretmenin içinde başka bir cümle beliriyor. Bu uyarıların arkasında kim duracak? Okul yönetimi mi? Veli mi? Sistem mi? Yoksa yine ben yalnız mı kalacağım? Aziz dostlarım, bugün birçok öğretmenin sınıfa girerken hissettiği şey sadece yorgunluk değildir. Sadece ders anlatma kaygısı da değildir. Müfredatı yetiştirme telaşı da değildir. Birçok öğretmen bugün maalesef sınıfa şu derin kaygıyla giriyor. Ben bu sınıfta yalnız mıyım? İşte bugünkü meselemiz tam da burada başlıyor. Bugün sınıfta yaşanan kriz sadece sınıf yönetimi krizi değildir. Bu kriz disiplin, ahlak, saygı, sınır, okul otoritesi ve kurumsal destek krizidir. Visible Learning, görünür öğrenme çalışmasıyla tanınan Yeni Zelandalı eğitim bilimci ve araştırmacı John Hottie'nin öğrenme yaklaşımının temelinde şu fikir vardır. Öğrenme hem öğretmen hem de öğrenci için görünür hale gelmelidir. Öğretmen öğrencinin nerede olduğunu görmeli, öğrenci de nereye yürüdüğünü bilmelidir. Ve veliler de bu eğitim sürecinin nereye doğru gittiğini bilmelidir. Tabii elbette okul yönetimi ve devlet de bu bilincin, bu gidişatın, bu görünürlüğün farkında olmalıdır. Fakat aziz dinleyenlerim, sınıfta düzen yoksa öğrenme nasıl görünür hale gelecek? Eğitimin gidişatını görünür kılmakla alakalı bir sıkıntımız var. Bunun temelinde de elbette ki disiplini görünür kılmaklığımızın zorlaşması yatıyor. Ya da disiplini görünür kılmamaklığımız yatıyor. Biçimlendirici değerlendirme, formative assessment çalışmasıyla tanınan İngiliz eğitim bilimci, araştırmacı yazar Dalen William, biçimlendirici değerlendirme yaklaşımında öğretmenin sınıfta sürekli geri bildirim verdiğini, öğrencinin de bu geri bildirimi öğrenme yolculuğunun parçası haline getirmesi gerektiğini anlatır. Peki sınıfta dinleme ahlakı yoksa, öğrenme ahlakı, geri bildirim hakkı kime ulaşacak? Bu konuyla alakalı acizane her zaman şöyle söylerim. Verdiğin bildirimle ilerletemeyeceksen, verdiğin geri bildirimle geriletme. Eğitim politikaları, öğretmen yetiştirme ve eğitimde fırsat eşitliği çalışmalarıyla tanınan Amerikalı eğitim bilimci, araştırmacı ve akademisyen Linda Darling Hammond'ın öğretmen yetiştirme ve okul kapasitesi üzerine yaptığı çalışmaların bize hatırlattığı temel fikir şudur. Güçlü okul, öğretmeni tek başına kahraman olmaya zorlamayan okuldur. Bu yaklaşımı şu motto ile kalıcı hale getirebiliriz. Öğretmeni sınıfta yalnız bırakan sistem, eğitimi sınıfta savunmasız, o milletin geleceğini de eğitimsiz bırakır. Kıymetli dostlar, bugün bir öğretmen sınıfta zorlanıyorsa, meseleyi hemen öğretmen sınıfı yönetemiyor diye okumak çok kolaydır. Ama hakikat bu kadar basit değildir. Çünkü bir öğretmen sınıfa tek başına girmez. Öğretmen sınıfa okulun itibarıyla girer. Öğretmen sınıfa yönetimin desteğiyle girer. Öğretmen sınıfa kuralların caydırıcılığıyla girer. Öğretmen sınıfa mesleğinin toplumdaki saygınlığıyla girer. Öğretmen sınıfa disiplin mekanizmasının işlerliğiyle girer. Ve en önemlisi öğretmen sınıfa devletinin temsil gücüyle girer. Eğer bunlar zayıflamışsa öğretmenin fiziksel olarak sınıfa girmesi kurumsal olarak hiçbir işe yaramaz. Bakınız bu çok önemli aziz dostlarım. Bir öğretmen sınıfta konuşuyor olabilir, tahtanın önünde duruyor olabilir, yoklama alıyor olabilir, konu anlatıyor olabilir. Ama arkasında okul yönetimi yoksa, arkasında net kurallar yoksa, arkasında tutarlı bir disiplin kültürü yoksa, arkasında öğretmenliğine saygı duyan toplumsal bir zemin yoksa, o sınıfta öğretmenin sesi vardır ama otoritesi yoktur. Peki otorite nedir? Otorite bağırmak değildir. Otorite korkutmak da değildir. Otorite öğrenciyi ezmek değildir. Otorite sınıfı ve sınırı koruyabilme gücüdür. Sınıfta öğrenmek isteyen öğrencisinin hakkını koruyabilme gücüdür. Daha da önemlisi, o devletin, milletinin evlatlarını yetiştirme hakkına saygı duyma ve duyurma gücüdür. Öğrencinin dağılmasını önleyebilme gücüdür. Bir davranışın yanlış olduğunu söylediğinizde o sözün sınıfta, yönetimde ve okul kültüründe karşılık bulmasıdır. Ünlü yönetim danışmanı Peter Drucker'a atfedilen meşhur bir söz vardır. Kültür stratejiyi kahvaltıda yer. Bu söz eğitim için de böyledir. Okul kültürü zayıfsa, en güzel yönetmelikler bile sınıfın kapısında çerçeveli bir resim ve tablodan öte gidemez. James Clear Atomic Habits, Atomik Alışkanlıklar kitabında alışkanlıkların çevreyle şekillendiğini anlatır. İnsan sadece iradesiyle değil, içinde bulunduğu sistemle de davranır. Yaşadığı kültüre göre davranır. Sınıf da böyledir. Eğer sınıfın sistemi, ritmi, kuralı, kültürü ve sonucu yoksa davranış tesadüfte kalır. Peki sınıf ortamı nasıl bozuluyor? Aziz dostlarım, sınıf ortamı bir anda bozulmaz. Sınıf bir günde dağılmaz. Önce küçük çatlaklar başlar. Öğrenci derse geç gelir, üzerinde durulmaz. Bir öğrenci arkadaşını sürekli böler, çocuktur denir. Bir öğrenci öğretmeninin uyarısını alaycı cevap verir, büyütmeyelim denir. Bir öğrenci sınıfı düzenini bozar, öğretmen idareye bildirir, hocam idare edelim denir. Bir veli gelir, çocuğunun davranışı değil, öğretmenin uyarısını, okulun düzenini sorgular, hesap sorar. Sonra ne mi olur? Öğrenci şunu öğrenir. Kurallar var ama uygulanmıyor. Öğretmen uyarıyor ama arkasında kimse durmuyor. Biraz ısrar edersem sistem geri çekiliyor. İşte sınıf ortamı burada bozulur. Sınıfın bozulması bazen gürültüyle olur, bazen kahkahayla olur, bazen alaycı bir bakışla, bazen kötü bir davranışla olur. Bazen hocam ne yapacaksınız ki cümlesiyle olur. Bazen de bütün bunların karşısında öğretmenin susmasıyla olur. Çünkü öğretmen artık şunu düşünmeye başlamıştır. Bunu söylersem başıma ne gelir? Buna müdahale edersem bana ne olur? Bir öğretmen dersin ilk 10 dakikasını sınıfı susturmakla geçiriyorsa, o sınıfta öğrenme ne zaman başlayacak? Bir uyarı sınıfta karşılık bulmuyorsa, sorun öğretmenin ses tonunda mı yoksa arkasındaki kurumsal destekte mi? Türkiye'de son yıllarda kamuoyuna yansıyan bazı olaylar, bu meselenin sadece teorik olmadığını, meselenin altında derin mevzular olduğunu gösteriyor. İstanbul Eyüp Sultan'da okul müdürü İbrahim Oktugan'ın eski bir öğrencisi tarafından silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi eğitim camiasında derin bir kırılma oluşturmuştu. Bu tarz olaylar sadece Siverek'te yaşadığımız, son dönemde Kahramanmaraş'ta yaşadığımız olaylar sadece adli bir vaka olarak okunamaz. Okulda yönetici ve öğretmen güvenliğinin, otorite algısının ve kurum desteğinin ne kadar hayati bir mesele olduğunu gösteren ağır ve önemli bir işarettir aslında. Yine Barış Akhisar'da sınıfta ders işleyen bir öğretmenin öğrenci velisi tarafından öğrencileri göz önünde darp edildiğine dair haberler de aynı yarayı gösterdi. Bir hanımefendi öğretmenin sınıfta dayak yemesi öğrencilerin gözü önünde. Bu olaydan sonra sizce o sınıftaki eğitim ortamı nasıl olur? Nasıl olabilir? Bir veli sınıfa girip öğretmene saldırabiliyorsa, burada sadece bir kişinin öfkesi değil, okulun dokunulmazlığı meselesi de tartışılır. Ya da Kocaeli Darıca'da okulu basan bir velinin önce öğrenciye, sonra araya giren öğretmene saldırdığına dair haberler de bize aynı soruyu sorduruyor. Okulun kapısı eğitim için mi açılıyor, yoksa öfkenin içeri girebildiği savunmasız bir alana mı dönüşüyor? Aziz dostlarım, yetenek keşfi ve eğitimde bireysel potansiyelin açığa çıkartılması çalışmalarıyla tanınan İngiliz eğitimci ve yazar Sir Ken Robinson, eğitimde insanın potansiyelini açığa çıkarmanın önemini anlatır bize. Fakat potansiyel kaosun içinde değil, güvenli ve anlamlı bir sistemde, güvenli anlamlı bir iklimde açılır, yeşerir. Bugün çok küçük bir bitki fidesinde bile aynı durum geçerlidir. Onun korunması, kollanması, zararlardan, haşerelerden, onu yiyecek olan hayvanlardan tamamen korunduğunda o bitki yeşerir. Hani her çocuk bir fidan, onların da aynı şekilde korunması gerekmez mi? Gelişim odaklı zihniyet, growth mindset çalışmalarıyla tanınan Amerikalı psikolog, araştırmacı ve akademisyen Carol Dweck'in gelişim zihniyeti yaklaşımı bize öğrencinin çabayla gelişebileceğini söyler. Fakat çaba gösterebilmek için önce sınıfta öğrenmeye uygun bir atmosfer olması şarttır. Sınıfın düzeni bozulduğunda sadece öğretmenin huzuru değil, öğrenmek isteyen öğrencinin de morali, hakkı ve huzuru bozulur. Aziz dostlarım, şimdi açık konuşalım. Bugün yaşadığımız şeyin adı sadece dikkat dağınıklığı değildir. Sadece birkaç kendini bilmez öğrencinin ergenlik problemi de değildir. Sadece kuşak farklılığı da değildir. Sadece yeni nesil bu çocuklar değişti meselesi de değildir. Elbette bunların her birinin ayrı ayrı etkileri vardır. Ama programımızın ana iddiası şudur ki, meselenin merkezinde kocaman bir disiplin krizi vardır. Evet evet, disiplin krizi. Ama burada disiplini yanlış anlamayalım. Disiplin bağırmak değildir. Disiplin korkutmak değildir. Disiplin öğrenciyi ezmek değildir. Disiplin aşağılamak değildir. Disiplin baskı kurmak değildir, şiddet değildir. Disiplin sınırdır, düzen duygusudur, sorumluluk bilincidir. Disiplin emek terbiyesidir. Disiplin vaktin ve vakti kullanmanın ahlakıdır. Disiplin saygı zeminidir. Davranışın sonucuyla yüzleşmektir. Disiplin insanın kendi davranışını yönetmesini öğrenmesidir. Bu itibarla aziz dostlarım, çocuğa sınır koymak çocuğu sevmemek değildir. Tam tersine bazen sevginin en ciddi göstergesidir. Bir çocuk kırmızı ışıkta durmayı öğreniyorsa bu onun özgürlüğünü kısıtlamak değil, hayatını korumak içindir. Sınıfta da bu böyledir. Bir öğrenciye arkadaşının sözünü o konuşurken kesemezsen demek onun özgürlüğünü kısıtlamak değil, ona saygı ahlakını ve ileride kendi konuşurken sözünün kesilmemesini garanti etmektir. Derse zamanında girmen gerekir demek baskı değildir. Vakit ahlakını öğretmektir. Öğretmenin uyarısını alay alamazsın demek otoriterlik değildir. Ona ilişki terbiyesini öğretmektir. Kendisinin de başkaları tarafından alaya alınmasının önlenmesini göstermektir. Disiplin çocuğu kırmak için değil, çocuğun dağılmasını önlemek için vardır. Hareket felsefesi, ahlak, erdem, irade, irfan ve marif davamız çalışmalarıyla tanıdığımız ünlü düşünür, akademisyen, yazar ve eğitimci rahmetli Nurettin Topçu'nun eğitim düşüncesinde ahlak ve irade çok merkezidir. Eğitim sadece bilgi yüklemek değil, insanın iç düzenini inşa etmektir Nurettin Topçu'ya göre. Çünkü iç düzen olmadan dış başarı kalıcı olmaz. Aziz dostlarım, 81 ilde 860 ilçede alın terim var. Yurdu karış karış dolaşıyorum, geziyorum, anlatıyorum. Okullarımız seminer yapıyorlar. Vaktinde bir türlü başlayamayan seminerler, öğrencilerini toplayamayan seminerler, seminer esnasında disiplini sağlayamayan seminerler. Elhamdülillah zaman zaman sosyal medyada paylaşıyorum gittiğimiz yerde. Allah razı olsun. Genç kardeşlerim 2 saat, 3 saat, 3,5 saat ilgiyle, dikkatle, pür dikkat böyle gelecekleriyle alakalı verdiğim önemli bilgileri dinliyorlar. Ama genel itibarıyla ben de şöyle bir kanı oluştu. Askeri okullara gittiğimde, hava harbi okuluna, kara harbi okuluna, seminerden böyle yarım saat evvel salonun tamamen dolduğunu, öğrencilerin pür dikkat hazır bir vaziyette, hiçbir uğultu olmadan, gürültü olmadan, öğretmenlerinin onlara eğitim bilgileri verecek olan eğitimcilerinin gelmesini beklediklerine şahit oluyorum. Bir disiplin, pür dikkat, bir sessizlik, bir saygı, kendi içimde de yüreğimde de bir sevgi oluşturuyor. Aynı ülke, aynı eğitim sistemi, bizim insanımız, bizim çocuklarımız, bizim öğrencilerimiz. Onları eğitenler de yabancı öğretmenler değil, onların öğretmenleri de bizatihi bizim öğretmenlerimiz. Ama az evvel söyledim ya, Peter Drucker'ın kültür strateji kahvaltıda yer diye söylediği sözü. Aynen öyle. Bu bir kültür meselesi. Orada o öğrencilere, askeri okullarda öğrencilere verilen disiplin, onlarda kalıcı bir kültür haline dönüşmüş. Ne yapacaklarını, ne yapmayacaklarını ve daha önemlisi neyi yapamayacaklarını çok iyi biliyorlar. Bugün hani Bazen söylerler ya, elinde hani sihirli bir değnek olsa ne yaparsın? Vallahi bunu yaparım. Askeri okulların disiplin yönetmeliğini birebir Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerde uygularım. Ondan sonra siz görün bakalım Türkiye nasıl bir Türkiye oluyor. Bugün Milli Eğitim camiasında ve 209 üniversitemizde yaşadığımız laçkalık, sistemsizlik, disiplinsizlik, velilerin gelip okulu, üniversiteyi basması, öğrencilerin kendi arasındaki kavgası. Aziz dostlarım, askeri okullarda insanın aklına bile gelmiyor. Hani burada böyle bir şey olacak. Ya bırakın kavgayı, mavgayı, öğretmeni dövmeyi, öğrencilerin birbirini dövmesini. Yani ben öyle bir seminere giderken aklımda o seminerin geç başlayacağına dair vallahi en ufak bir şüphe olmuyor. Çok özür dilerim. Yani yemin çıktı ağzımdan. Yani çok hoş bir şey değil biliyorum yeminin ama yüreğimin yangını anlayın yani. Acaba öğrenciler arasından bir tane zıpır bir öğrenci çıkar, semineri fesada verir mi? İnanın böyle bir şey geçmiyor aklımdan. Böyle bir şey de vaki olmuyor zaten. Disiplin olmadan eğitim olmaz. Disiplin eğitimin irfana dönüşme ahlakıdır. Bilginin bilgeliğe dönüşme ahlakıdır. Bilgeliğin de erdem sağlamasının garantisidir. Disiplin olmadan başarı olmaz, olamaz. Gerçekten keşke eğitim camiasında bu işe gönül veren dostlarımız bir araya gelerek askeri okullardaki disiplinin milli eğitim ve üniversite eğitim hayatında nasıl uygulanabileceğine dair teoriler ve uygulamalı pratikler geliştirse keşke. İnanın bu Türkiye'mizin kurtuluşu olur. Böyle bir çaba, böyle bir uygulama. İnşallah gelecek hafta kaldığımız yerden devam ederiz ama bu bir hafta içerisinde okullarımızdaki disiplinin, özellikle sınıflardaki disiplinin nasıl sağlanacağıyla alakalı aile medeniyetimiz @erkamradyo.com e-mail adresinden ya da radyomuzun iletişim bilgilerinden bilgilerinizi, desteklerinizi, önerilerinizi, tavsiyelerinizi, eleştirilerinizi beklediğimi ifade etmek isterim. Aziz dostlarım, bu haftalık bu kadar diyelim. Gelecek hafta görüşünceye kadar her birinizi Rabbi Celle'ye emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.